Halktan biri, Isaja. Öritmenim, die karsylykvärdi. Dilsis bir ruha tutulan oulumu sanagetirdim. Ruh onu nerede yakalarsa, yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kaskatı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum, ama başaramadılar. İsa onlara, ei imansız kuşak, dedi. Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu bana getirin. Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh, İsa'yı görür görmez, çocuğu şiddetle sarstı. Çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa, çocuğun babasına, bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu, diye sordu. Küçüklüğünden beri böyle, dedi babası. Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe, suya attı. Elinden bir şey gelirse, bize yardım et, halimize acı. İsa ona, elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün, dedi. Çocuğun babası hemen, iman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et, diye feryat etti. İsa, halkın koşuşup geldiğini görünce, kötü ruhu azarlayarak, sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme, dedi. Bunun üzerine, ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı, öyle ki oradakilerin birçoğu öldü, diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırınca çocuk ayağa kalktı. İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak ona, biz kötü ruhu neden kovamadık, diye sordular. İsa onlara, bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir, yanıtını verdi. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Allah'ın lütuf tasarısında sadece iki şey var. İsa Mesih ve günahkar insan. Allah'ın bütün kurtuluşplanında sadece bu iki kişi var. Aslında kutsal kitabında içerikleri bunlardan ibarettir. Hem eski antlaşmanın hem de yeni antlaşmanın her sayfasında bunlar gözlerimizin önündedir. İsa Mesih ve günahkar bir insan. Aynimizde bunlar hep karşı karşıya getirilir. Giriş sözlerinde bunu duyduk. Günahların ikrarında, dualarda, ilahilerde, okumalarda, vaasta, Rabbin sofrasında. Her zaman durum aynı. Bir tarafta İsa Mesih, öbür tarafta günahkar bir insan. Bir yanda merhamet eden, öbür yanda merhamete muhtaç olan. Bir tarafta yardımcı, öbür tarafta yardıma ihtiyacı olan. Bir yanda adil, öbür yanda suçlu. Bir yanda doğru yolunun kendisi, öbür yanda doğru yoldan sapmış olan. Ve bu ikiyi Allah bir araya getirmek istiyor. İsa Mesih ile günahkar insanı, insan bir araya gelir mi, gelmez mi? Bu bizim hayatımızın en önemli sorusudur. Allah'ın bütün yaptıklarının amacı bu ikiyi birleştirmek. İsa Mesih suçlunun yanına, suçlu olan Mesih'in yanına gelsin. Mesih göklerden aşağıya indi ki günahkar insanın yanına gelsin. Suçlu olana sahip çıksın. Acı çekenin yanında kendi gözyaşlarını akıtsın. Onun acılarını kendisine üstlensin. Onun ölümünü kendisi ölsün. Allah bütün yaptıklarıyla, bizim hayatımızdaki her şey ile aynısını hedefleniyor. Bizi İsa Mesih'e çekmek istiyor. Kutsal kitapta bunu Mesih'in sözlerinde çok defa duyuyoruz. Bana gelin, ben size rahat veririm. Ya da benim ardımdan gelin. Bana geleni asla kovmam. Kim bana gelirse işlediği günahlardan hiçbiri ona karşı anılmayacaktır. Böyle sözler çok var. Allah'ın egemenliği ve ebedi mutluluk buradadır. Başka bir kurtuluş yolu yoktur. Bunu biliyoruz. Ama buna güvenmek o kadar zordur. Ne yaparsan yap, ne denersen dene, Allah'ın huzuruna başka bir şekilde kavuşamazsın. Gerçek olan ve sarsılmaz cevapları başka bir şekilde bulamazsın. İsa Mesih'in ve günahkar insanın, onun ve senin, onun ve benim bir araya gelmeleri lazım. Fakat kimsemiz ona kendiliğinden gelemez. İsa'nın sözlerine göre o kapı dar, yolda çetindir. Allah'ın bizi çeşit şekilde çekmesi gerekiyor. Şimdi dostum, bugün sana soruyorum. Allah seni Mesih'e hiç çekiyor mu? İsa Mesih'in sana yaklaşmasına izin verdin mi? Çünkü bugünün vaazmetni tam bu soruyu soruyor bize. Önümüzde halk arasından bir adam var. Allah bu adamı İsa Mesih'e çekmişti. Şimdi Allah nasıl insanları ve ne şekilde İsa'ya çekiyor? Bunu görmek için adamın durumunu biraz inceleyelim. Bu adamın durumu iyi miydi? Hayatı kolay mıydı? Hiç öyle değil. Bu adam acı ve sıkıntı çekmektedir. Yüreğindeki ağır çok yük. Çeşit başka yükleri de olabilir. Fakat en acı olanı oğlunun, kendi oğlunun durumudur. Adam şimdi çocuğunun maddi sorunlarından, günlük ihtiyaçlarından ya da eğitim zorluklarından dolayı İsa'ya gelmiyor şimdilik. Onun hastalığından dolayı da gelmiyor. Yok, daha acı bir sorun var. Bu çocuk şeytan tarafından rahatsız edilir. Çocuk kötü ruha tutulmuştu. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kaskatı kesiliyor. Bunu tekrar ve tekrar gören babanın derdini düşünebilir misin? Aramızda kendi çocukları olan birçok anne babaları vardır. Senin çocuğuna şeytan böyle bir şekilde saldırsaydı, ne yapardın sen? Sağ sola başvurup yardım bulmaya çalışırdın, değil mi? Allah'a yalvarırdın, gece gündüz dua ederdin. Onun merhametini bulmaya çalışırdın. Ve mutlaka bu çocuğun da babası böyle yapmıştı. İsa'nın öğrencilerine şimdi gelmişti. Onlar kötü ruhlar kovuyorlar diyebiliyordu. Evet, onların gerçekten öyle yetkisi vardı. Elçi Markos metnimizden daha önce bunu anlatıyor. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Allah'ın sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Ve daha sonra böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular. Yani bunu yapardılar. Halk da bunu biliyordu. Çocuğun babası da bu haberi duymuştu. İsa'nın bu öğrencilerinin böyle yetki vardır. Ve şimdi adam çocuğunu onlara getiriyor. Ama ne oluyor? Yardım edemezler. Kötü ruhu kovamazlar. Adamın derdi, sıkıntısı devam ediyor. Senin buna benzeyen yaşantıların var mı acaba? Sen kendi sorunlarınla Allah'ın öğrencilerine geldin mi hiç? Sıkıntını anlattın mı hiç? Ama beklediğin cevap alamadın. Rahiple belki konuştun ama o sana yardım edemedi. Bana herhalde geldin ama ben senin soruna cevap veremedim. Ne düşünüyorsun o durumda? Allah beni sevmez mi? Neden bana yardım etmez? Beni terk etmiş galiba diye düşünmek çok kolaydır. Ve bu adamın da açısını görüyoruz. Neden Allah bana yardım etmiyor diye bağırıyor yüreğinde. Neden oğlumu şeytanın eline bırakıyor? Ve İsa'nın öğrencileri, onlar da şaşırıyorlar. Daha önce cinleri kovdular ya, şimdi neden kovamıyorlar? Ayrıca büyük bir kalabalığın önünde, halkın önünde, Yahudi din bilginlerinin önünde utanmak zorunda kalıyorlar. ne kadar zavallı bir durum. Evet, Rab niye bu adamı ve çocuğunu bekletiyor? Yetkilediği öğrencilerin niye böyle utanca düşmelerine razı oluyor? Acılarını, utancını görmekten mutluluk mu duyar Allah? Yok. Allah'ın tasarısı, onun planı bellidir. İsa Mesih ile bir günahkar bir araya getirmektir. Allah'ın istediği her zaman budur. Peki, ama şimdi bu günahkar insan kimdir? Allah bu durumda kimin İsa'ya gelmesini istiyor? Ne diyorsun? Cine tutulan çocuk mu Mesih'e muhtaçtır? Mutlaka. Çocuk biraz sonra İsa'ya getirildi ve yardım buldu. Ama başka var mı? Çocuğun babası belki. Evet, o da İsa'ya geldi. Başka var mı? Var. İsa'nın kendi öğrencileri de aynı sırada. Son olarak onlar da kendi sorunlarıyla İsa'ya geldiler. Şimdi bunların hepsine biraz odaklanalım. İlk önce bu çocuk. Bu çocuk iblisin kölesiydi. Görüyoruz ki hiç özgür değildi. Onu özgür kılmak için, azat etmek için birinin iblisi yenmesi gerekiyor. Ve öyle bir savaşta insanın gücü yetmez. Fakat iblisin gücünü yenen biri vardır. O da Allah'ın oğlu İsa Mesih'tir. Ve duyduk ya, okuyoruz. İsa bir sözle kötü ruhu kovuyor. Onun dönmesine izin vermiyor. Ve böylece İsa Mesih'e getirilen çocuk gerçekten özgür oluyor, serbest oluyor. Bu yüzden biz de çocuklarımızı İsa Mesih'e getirmek istiyoruz. Bu yüzden zaten onları vaftiz ediyoruz. Bu dünyada doğan herkes günah, ölüm ve iblisin ekemenliğinde doğar. Bu çocuk da küçüklüğünden beri böyleydir. Biz de küçüklüğümüzden beri serbest değiliz. Günahın, aslında şeytanın köleleriyiz. Ve kendiliğimizden bu durumda kendimize yardım edemiyoruz. İsa Mesih'e ihtiyacımız var. İnsan küçük olsun, büyük olsun. İsa Mesih'in birliğine, onun egemenliğine alınmadıkça iblisin hüküm altında kalır. Bu yüzden vaftiz hakkında çok defa konuşuyoruz. O önemlidir. Değişim noktasıdır. Belki hatırlıyorsun, vaftiz ayininde vaftiz olacak insana bu sözler okunuyor. İsa Mesih çarmıhtaki ölümüyle ve dirilişiyle günah, ölüm ve iblisin gücünü yendi. Sen şimdi, vaftiz olacak sen, şimdi İsa Mesih'e sığınıyorsun. Vaftiz de onunla bir oluyorsun. Ve bunun için ne iblisin ne de kötü ruhların sana hiç hakları yoktur. Kötü ruhların hakkı o noktada biter. O noktada biter. Kardeşim, duydun mu? Sen vaftizliysan, senin sahibin ne iblis ne de herhangi bir kötü ruh değildir. Senin efendin İsa Mesih'tir. Vaftizde İsa Mesih kötü ruhu değil, kutsal ruhunu sana verdi. Kutsal ruh sende bulunurken kötü ruhların sana hiç hakları yoktur. Cine tutulamazsın sen. Ve anne babalara bunu özellikle söylüyorum. Bu söz sadece sana değil, senin çocuğuna da geçerlidir. Geçerlidir. Hem büyüklere hem de küçüklere. Fakat İsa Mesih'e muhtaç olan sadece bu kötü ruha tutulan çocuk değildi. Babasının da aynı ihtiyacı vardı. O çocuğunun ve kendisinin acılarından, kendi yaptıklarıyla kurtulamadı. Hatta İsa Mesih'e başvururken onun yardım edebilmesine güvenemedi. Elinden bir şey gelirse bize yardım et, halimize acı. Elinden bir şey gelirse, bu sözler adamın imanı mı yoksa imansızlığını mı açıklıyor? İmansızlığını, değil mi? Elinden bir şey gelirse. Adamın önünde herhangi bir insan değil, bütün dünyanın yaratıcısı duruyor. Onun önünde bu dünyada, bütün evrende, onun elinde her yetki var. Burada bulunan, burada bulunmayan her yetki onun elindedir. Şimdi ona gelen adam onun gücüne, onun yetkisine güvenemiyor. Çünkü gözleriyle bu yetkiyi, onun yardımını daha göremez. Gördüğü şey sadece İsa'nın öğrencilerinin zayıflığı. Onların basaramadığını görüyor. Nasıl ki İsa'nın yardımına güvenebiliyor? Güvenemez. İmansızlıkla İsa'ya yaklaşıyor. İsa ona, elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün, dedi. İman eden biri için her şey mümkün. Fakat adamın öyle imanı yoktur. Öğrencilerinde öyle imanı yoktu. Çünkü kötü ruhu kovamamıştılar. Ve adam durumunu anlıyor. İsa'ya yalvarıyor. İman ediyorum. İmansızlığımda bana yardım et. İmansızlığımı yenmeme yardım et. Sana iman ediyorum. Aynı zamanda imansızlığımda benim yardımcım ol. Ve böyle duayı Rab geri çeviremez. Adam İsa Mesih'e iman ettiğini ikrar ediyor. Ve aynı zamanda bu kendi imanına hiç güvenemiyor. İmansızlığını da ikrar ediyor. İmansızlığını itiraf ediyor ve Rab'be yalvarıyor. Tek yardım edebilene yalvarıyor. Şimdi görüyor musun? Yardıma muhtaç olan yardımcıya kavuşuyor. İsa babanın duasına cevap vererek kötü ruhu kovuyor onun çocuğundan. Çocuk ve babası yardımcıyı buldular. Kimler daha kaldı? İsa'nın öğrencileri. Onlar bu olaydan sonra özel olarak İsa'ya, biz kötü ruhu neden kovamadık? Soruyorlar. Sen bize yetki vermiştin. Biz daha önce cinleri kovmuştuk. Şimdi neden olmadı? Biz halkın ve din bilginlerinin, iman kardeşlerimizin önünde başaramadık. Ne kadar utanç verici bir duruma düştük biz. İsa onlara, bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir yanıtını verdi. Ne demek bu? Öğrencilerin daha uzun bir duamı okuması lazımdı. Farklı sözlerimi kullanmaları lazımdı. Daha içten bir duayla, daha samimi bir şekilde mi, daha iyi konsantre olmakla mı cini kovmaları gerekirdi? İsa ne demek istiyor? Elçi Matta bu aynı olayı anlatırken bize cevap veriyor. İsa bu durumda öğrencilerine, imanınız kıt olduğu için cini kovamadınız. İmanınız kıt olduğu için. Ve biz de bunu aslında duyduk artık. İsa olay yerine gelince ilk önce ne demişti? Ey imansız kuşak, demişti. Olay yerindeki bütün insanlara bunu söylemişti. İmanı yeterince kadar güçlü olanı yoktu. Ne çocuğun imanı, ne babasının imanı, ne öğrencilerinin imanı, ne din bilginlerinin imanı yeterli değildi. İsa herkesin imansızlığını dile getiriyor. Evet, öğrencilere gerçekten kötü ruhları kovmak için yetki verilmişti. Fakat bu yetki onların kendi yetkisi değildi. Onların da devamlı olarak İsa Mesih'e dönmeleri, ona bağlı kalmaları gerekiyordu. Sözlerini, gücünü, hikmetini İsa Mesih'ten almaları gerekiyordu. kendiliğinden hiçbir şey yapamazlar. Yardıma muhtaç olanları sadece kendilerine değil, İsa Mesih'e yönlendirmeleri gerekiyordu. İsa'nın en yakın öğrencileri bile Mesih'siz yaşayamadılar. Allah'ın tasarısı onları da tekrar ve tekrar İsa Mesih ile bir araya getirmek idi. Onları bir araya getirmek idi. Devamlı olarak onların Mesih ile birlikte bulunması idi. Şimdi Allah'ın senin ile isteği acaba farklı mı? Seninle ilgili Allah'ın arzusu bunlardan başka mı? Yok. O seni iblisten, günahtan ve ölümden kurtarmak istiyor. Ve bunun için vaftiste seninle bir araya gelip seninle bulunduğunu vaat etti. Tekrar ve tekrar bu vaadini sana duyurtuyor. Allah seni her gün kötü vicdanından, senin korkularından, senin en derin utancından azat etmek istiyor. Bunun için günahlarının bağışlanma sözünü bugün de sana duyurttu ve duyurtuyor. İsa Mesih'in sayesinde senin de günahların gerçekten bağışlanmıştır. Rab senden uzak durmak istemiyor. Seni tek başına bırakmak istemiyor. Ama hep seninle bir arada bulunmak istiyor. Ve sadece seninle bir odada, aynı odada değil. Sadece bir arada değil. Sadece seninle bir araya gelmiyor. Senin itsine kadar kendi bedenini ve kanını bugün de vermek istiyor. Öyle ki sen doğru yoldan sapmayasın. Sonsuz hayattan kaybolmayasın. Fakat günahlarından azat edilmiş olarak, imanda güçlendirilmiş olarak, İsa Mesih ile birlikte ebedi mutluluk ve sevinçte bulunasın. Onun seninle ilgili tasarısı budur. Sen ve İsa Mesih birlikte şimdi her gün sonsuza dek. Amin. Şimdi ayağa kalkıp ortak imanımızı açıklayarak, ikrar ederek Allah'ı yüceltelim. Tek Allah'a